Tanrı sözü olan İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 3. Yuhanna mektubundayız. Ve bu yayınımızda değerli dinleyicilerimiz 7-10 ayetler arasını çalışacağız. Elçi Yuhanna 2. mektubunda bizlere dünyaya birçok kandırıcıların geldiğini söylemişti. Evet, Yuhanna 2. mektubunda sahte üç kağıtçı öğretmenlere selam vermenin onun kötü işlerine ortak olduğunu söylemişti. Ama şimdi Tanrı sözünü insanlara bildirenlere ve sevgide yürüyenlere yardım ederseniz iyi bir şey yaptığınızı söylüyor. Onları Tanrı'ya yaraşır biçimde yardımlarınla birlikte uğurlarsan iyi edersin. Yuhanna 2. mektubunda sahte üç kağıtçı öğretmenlere, sağlıksız öğreti getirenlere selam verenin onun kötü işlerine ortak olduğunu söylemişti. Ama şimdi Tanrı sözünü insanlara bildirenlere ve sevgide yürüyenlere yardım ederseniz iyi bir şey yaptığınızı söylüyor. Bu gerçekten de yapmanız gereken bir şeydir. Neden? Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan Mesih'in adı uğruna yola çıktılar. Yuhanna Gayus'a şöyle yazıyor. Bu kardeşler Rab'be güvenerek yola çıktılar ve sen onlara evini açtın. Bunlar gerçek kardeşler ve sen onları kabul ettin. Bu adamlar büyük bir fedakarlıkla gitmişlerdi. Maaş almamışlardı. Herhangi bir ücret almamışlardı. Rab'be güvenerek gitmişler ve insanlar onlara evlerini açmışlardı. Bazı yerlerde kendilerine destek verilmiş, bazı yerlerde de verilmemiştir. İnanmayanlardan hiçbir yardım almadan, değerli dostum, bu gerçek olanla olmayanı sınamanın bir başka yoludur. Sadece para toplamak için dinsel bir sahtekarlık olan bir şeyi, herkesin davayı desteklemesini sağlamaya çalışan bir şeyi mi destekliyorsunuz? Ya da desteklediğiniz şey, bu Rabbin halkına bağlı olan Rabbin işi mi? Yuhanna bu gerçek adamların Yahudi olmayanlardan, yani inanmayanlardan, Mesih'e iman etmeyenlerden hiçbir şey almayı kabul etmediklerini söyler. Ben radyo yayınlarımızda her zaman sadece inanlılardan programı desteklemelerini istediğimi açıklığa kavuşturmaya çalışıyorum. İnanlı olmayan biri dinliyorsa vermemesini tercih ederiz. Programı dinlemesini ve yayınlarımızı almak için yazacağını umut ediyoruz. Ama doğrusunu isterseniz ben Tanrı'nın iman etmeyen birisinin verdiği bir şeyi bereketleyeceğine inanmıyorum. Bizler kutsal kitabın yönteminin sadece inanlılardan vermelerini istemek olduğuna inanıyoruz. Bu adamlar iman etmeyenlerden hiçbir şey almayarak yola çıkmışlardı. İman etmeyen kişilerden Rabbin işine vermelerini istemiyorlardı. Bu görüşme katılmayacak birçok insan olacağını biliyorum ama ben iman etmeyenlerden Rabbin işini desteklemelerini istemeye inanmıyorum. Tanrı'nın sandığı çölde taşınırken sadece İsrailli kahinlerin omuzlarında taşınabiliyordu. Onu bir öküz arabasına bile koyamazlardı. Tanrı onu kahinlerin taşıması gerektiğini söylemişti ve günümüzde Tanrı'nın kahinleri imanlılardır. Her imanlı, Mesih'e iman eden her birey bir kahindir. Her inanlı bir kahindir. Evet, sizler ve benim günümüzde Rab İsa Mesih'i bu dünyaya taşımamız gerekir. Bu yüzden inanlı olmayanlardan vermelerini istemeyiz. Ama inanlılardan özellikle de sadece Mesih'e iman etmekle kalmayıp, aynı zamanda Tanrı sözünü bugün bildirmeye inananlardan vermelerini isteriz. Ve inanlılardan vermelerini istediğimizden ötürü özür dilemiyoruz. Çünkü bu şekilde Rabbin işinin ilerleyeceğine, Rabbin müjdesinin başka insanlara gideceğine inanıyoruz. 8. ayet. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Yani onlara evinizi açarsanız, onları destekler ve onlara yardım ederseniz bu adamlarla ortak olursunuz. Yuhanna 2. mektubunda seçilmiş hanımefendiyi, imanı bırakıp yalan dolana sarılanları evine almaması için uyarıyor. Çünkü onları evine kabul ederse onların kötü işlerinde, sahte öğretilerinde, yanlış öğretilerinde kendilerine ortak olacağını söylüyor. Bu uyarı birisinin evinin kapısını sıkı sıkı kapatıp gerçek kardeşleri de kabul etmemesine neden olabilir. Yani bazıları sahte öğretmenleri ağırlamış olmamak için evlerinin kapısını herkese kapatabilirler. Tabii ki bu doğru değildir. Yuhanna bir dakika bir dakika diyor. Eğer bunlar ışıkta yürüyen insanlarsa, eğer sevgide yürüyen insanlarsa, gerçek ve doğruluk ilkelerinde yürüyorlarsa, kendilerinde Tanrı'nın hayatının bulunduğu insanlarsa onları kabul etmelisiniz. Ben birisi kutsal kitapla konuşuyorsa bunu hissedebileceğinize inanıyorum. İlk kilisede günümüzde olduğundan çok daha iyi bir şekilde ruhları ayırt etme armağanı olduğundan eminim. Bizler onlardan daha çok kutsal kitap bildiğimiz halde onların sahip olduğu ruhları ayırt etme armağanına sahip olmadığımıza eminim. Bir adam Tanrı'nın işini yapan bir Tanrı adamı olarak saygınlık kazandığında desteklenmelidir. Gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Gaius onlara yardım ettiğinde Tanrı sözünü bildirmekte onlarla emektaş olmuştu. Gaius çok harika bir adamdı. İlk kilisedeki o seçkin kutsallardan biriydi. İlk kilisedeki bütün adamların böyle olmuş olduğunu umut ederiz ama üzülerek biliyorum ki hepsi böyle değildi. Şimdi başka birine Diotrephes'e geliyoruz ve Yuhanna'nın bu kişi hakkında söyleyecekleri şöyle. Kiliseye bazı şeyler yazdım ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrephes bizi kabul etmiyor. 9. ayet. Musa peygamber eski antlaşmanın 5 kitabını yazdığı gibi Yuhanna da İncil'in 5 kitabını yazmıştır. Yuhanna'nın müjdesi, vahiy ve 3 mektup. Bu 5 kitap eder. Yuhanna'nın mektuplarını vahiyi yazdıktan sonra yazdığı doğruysa bu mektup onun son mektubudur. 1. yüzyılın bitiminden sonra yazılmıştır ve o zamana kadar birçok harika imanlıyı gerçeğe ve kiliseye yöneltmişti. Birbirleriyle nasıl geçindiklerini merak edebiliriz. Hepsi de erdemli ve örnek olacak inanlılar mıydılar? Hepsi de Tanrı'nın üstün adamları mıydılar? Hepsi de Mesih'in buna değer izleyicileri miydiler? Gaius gibi gerçek Tanrı adamları, cesur adamlar, Tanrı ile ilgili şeyleri savunan bazı adamlar vardı. Ancak Diotrephes adlı bu adam gibi bazı adamlar da vardı. Bu adam Gaius'tan çok farklı biriydi. Diotrephes'in özelliği üstün olma sevdasındaydı. Gaius sevinç getiren bir kardeştir ama Diotrephes bir diktatör gibiydi. Haberci Yuhanna'ya bile karşı çıktığı söylenmiştir. Yuhanna bu kiliseye belirli kişileri kabul etmelerini yazmıştı. Bunların arasında müjdenin çok iyi bir vaizi de vardı. Bu kişi Tanrı'nın adını bilmediğimiz o kutsallarından biridir. Adı Dimitrios'tu. Ama Diotrephes adlı bu adam onu kabul etmek istemiyordu. Daha önce de belirttiğim gibi ilk Hristiyanlar konukseverliği uyguluyorlardı. Elçi Petros, 1. Petros 4.9'da bundan söz eder. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin diyor. Elçi Pavlos da 1. Timoteos 5.9-10, Romalılar 12.13 ve Titus 1.8'de aynı şeyden söz etmektedir. Diotrephes bir vaiz miydi yoksa kilisesinde din adamı olmayan biri miydi bilmiyorum ama Yuhanna'nın kabul edilmelerini söylediği adamların hiçbirine evinin kapısını açmıyordu. Bunun nedeni üstünlük sevdasında oluşuydu. Onun yaşam felsefesi yönet ya da yok et idi. İstediği şekilde hareket edecekti ve sonucun ne olacağı onun için hiçbir şey fark ettirmiyordu. Yuhanna 8. ayette şöyle teşvik etmişti. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Günümüzde Tanrı çocuğunun içinde Tanrı sözünü verenleri desteklemesi için büyük bir itici his vardır. Günümüzde Tanrı çocuğunun içinde Tanrı sözünü verenleri desteklemesi için büyük bir itici his vardır. Eğer bunu yapan bir vaiziniz varsa onu desteklemeniz gerekir değerli dostum. İlk kilisedeki uygulama buydu. Diotrephes havalara giren bir adamdı, kurumluydu. Kendini beğenen biriydi. Gösterişi seviyordu. Tavus kuşu gibiydi. Kendinden emindi, hırslıydı. Bir balon gibi şişiyordu. Davul zurnayla karşılamanız gereken biriydi. Bir yücelik alevi içerisinde gelirdi. Diotrephes işte böyle biriydi. Yuhanna ona karşı 5 suçlamada bulunacaktır. 1. Kilisede en büyük önderlik konumu onun olmalıdır. 2. Yuhanna'yı kabul etmeyi reddetmişti. 3. Haberciler hakkında kötü şeyler söylemişti. 4. suçlama müjdecileri, ülkeden geçenleri konuk etmeyi reddetmişti ve bunun nedeni açıktı. Konuşmayı kendisi yapmak, vaazları kendisi vermek istiyordu. 5. suçlamada müjdecileri, konuk edenleri afaroz etmişti. Yani bu adam kilisenin ilk yüceltilmiş yöneticisi olmak istiyordu. Ona karşı çıkmaya çalışırsanız o zaman vay sizin halinize. Eğer din adamı değilse pastörü için üzülüyorum. Kendisi başkanlığını sürdürsün diye pastörünü kontrolü altında tutmaya çalıştığı düşüncesindeyim. Duyulan kişinin kendisi olmasını istiyordu. Diotrefis kendi fikirlerinde inat eden biriydi. Kendini alçaltmak yerine kendini yüceltiyordu. Kutsal ruhun kendisini yeniden yaratmasına izin vermek yerine kendi kendini yetiştirmiş biri olduğunu da iddia ettiğine eminim. Kendi kendine yetiyordu ve kendi kendine hayranlıktan da suçlu olduğunu eminim. İnatçıydı, kendi kendisiyle tatmindi ve kendine güveniyordu. Bütün öğretileri ve vaazları kendisinin verebileceğini ve bu diğer adamların gelip hizmette bulunmasına ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Bunları söylerken bu adamı tanıyıp tanımadığınızı merak ediyorum. Günümüzde birçok kilisede, özellikle Batı dünyasını kastediyorum, Diotrefis gibi adamlar, kiliseyi yönetmek isteyen adamlar vardır. Ben her zaman gerçekçi olmaya çalıştım ve kendimle dürüst olmaya çalıştım. Söyleyeceklerimi, düşündüklerimi açık bir şekilde söylemeyi her zaman yeğledim. Düşündüklerimi ve doğru olduğunu bildiklerimi dürüst bir şekilde evet söylüyorum. Hiçbir teoriye dayanarak değil, yıllardır deneyimlerimle öğrendiklerime dayanarak konuşuyorum. Rabbin sözüne dayanarak, Rabbin sözünden öğrendiklerime dayanarak konuşuyorum. Çok dindarmış numarası yaptıkları halde kiliseyi yönetmeye çalışan adamlar biliyorum. Hizmet ettiğim kiliselerde böyle adamlar tanıdım ama Rabbe şükürler olsun ki onlarla fazla bir sorunum olmadı. Bazen bu yönetmek için her şeyi yapabilecek bir gruptur. Bu tür insanların Diotrefis gibi en üstün olma sevdasında olan bir bireyin ya da küçük bir grubun kilise ardına kiliseyi yıkışlarını seyrettim. Bunları gördüm dostum. Şimdi çok ağır olabilecek bir şey söyleyeceğim. İyi niyetli olabilen ama kiliseyi yönetmekten zevk alan birçok adam vardır. Bir grup insanın önünde olmaktan zevk alırlar. Çoğu kez benim karşılaştıklarım kutsal kitap konusunda cahildiler. Tanrı sözü hakkında gerçekten de samimi olarak söylüyorum çok az şey bilirler ama konuşmaktan çok zevk alırlar ve konuşmaları bazen orada platformda otururken başımı utanç içerisinde eğmeme neden olmuştur. Söyledikleri şeylerden bazıları tamamen kutsal kitaba aykırı, tamamen konuyla alakasız ve ölüdür, yanlıştır. Sonra neden kiliselerinin üyelerini kaybettiğini merak ederler. İnsanların neden gelmediğini merak ederler. Nedeni çok bellidir. Kilisede sessiz kalması gereken birçok insan vardır. Pavlos'un sakin bir yaşam sürmeyi öğrenin deyişini hatırlıyor musunuz? Bunu 1. Salonikliler'de okuyoruz. Sakin, sessiz bir yaşam sürdürmeyi öğrenin. Gençlere konuşmayı öğretmeye çalışmak yerine onlara sessiz olmayı öğretmeliyiz. Çünkü söyleyecek bir şeyimiz olmadıkça, söyleyeceğimiz şey Tanrı'dan olmadıkça kilisede konuşmamalıyız. Birçok kişi kilisede önlerde olmayı istemektedir. Günümüzde kilisede Diotrefis'le karşılaşmakla kalmadım, aynı zamanda bayan Diotrefis'le de karşılaştım. Kilisede solo söylememesi gereken bazı insanlar olduğunu söyleyebilir miyim? Tanrı'yı yüceltmiyorlar ve bazen de toplantıya yararlı olmak yerine toplantıya zarar veren ezgiler seçiyorlar. Değerli dostum, kilisede, yani kilise dediğimde taştan binadan söz etmiyorum, inanlılar topluluğu kastediliyor burada. Evet, inanlılar topluluğunda ayağa kalkıp ilahi söylemeye ya da konuşmaya başlamadan önce yüreğinizi araştırmanız gerekir. Bazı solocular bir ezgi söylemeden önce biraz konuşmaktan zevk alırlar. Birçok kereler verdikleri mesaj olabildiğince sahteydi. Size o ezgiyi, yani ilahiyi neden söylemek istediklerini söylemeyi isterler. Neden sadece ezgiyi söylemiyorlar? İlahinin bir mesajı varsa, solucunun vermesi gereken bütün mesaj bu kadardır. Bunu söylememin nedeni, bu konunun beni derinden endişelendirmesidir değerli dostum. Bir keresinde film yapıcılarını çekim yaparken gözlemleme fırsatını bulmuştum. Seyretmekten yorulunca oradan ayrıldım. O bir tek sahneyi 15 kez çekmişlerdi ve hala onun üzerinde çalışıyorlardı. Oradan ayrılırken keşke Tanrı'nın halkı da kilise toplantılarının, inanlılar birliğinin toplantılarının Mesih'in ismine yücelik getirmesi için bunlar gibi ellerinden geleni yapsalar diye düşündüm. Mesih'in işi elimizden gelenin en iyisini gerektirir değerli dostum. Öyle değil mi? Hepimizin, vaizlerin bile yüreklerimizi araştırmamız gerekir. Neden başkanlık ediyorsunuz? Neden önderlik ediyorsunuz? Neden ilahi söylüyorsunuz? Üstün olma sevdasında mısınız? Bunu Tanrı'nın yüceliği için mi yapıyorsunuz? Birisinin başkanlık etmesine ihtiyacımız olduğu kesindir. Birisinin solo söylemesine ihtiyacımız vardır. Birisinin sözü, Tanrı sözünü öğretmesine ihtiyacımız vardır. Birçok kişiye ihtiyaç vardır ama bir şey yapmadan önce yüreğinizi araştırın. Çünkü Diotrefis gibi üstünlük sevdasında olan biriyseniz bir kiliseyi yok edebilirsiniz. Eşimle birlikte o sırada bir pastörü olmayan belirli bir kilisede hizmet ediyorduk. Toplantıdan sonra oradan ayrıldığımızda eşim bana başkanlık eden adam hakkında başkanlık etmekten çok hoşlanıyordu, öyle değil mi dedi. Ben de evet, gerçekten bunu çok seviyor. Ve bu adam başkanlık ederken gerçekten de bir pastör arayıp aramadıklarını merak ediyorum diye yanıt verdim. Sadece başkanlık etmekle kalmıyor, kiliseyi yok ediyordu. Gelenlerin sayısı epey azalmıştı. O kiliseye gelecek pastörü acıdım çünkü o kişiyle sorunlar yaşayacağı kesindi. Niçin bunları sizlere açıkça anlatıyorum değerli dinleyicilerimiz? Canım, bunlardan bize ne diyebilirsiniz? İnsanlar dünyanın her yerinde aynıdır. Bunu göstermek istiyorum. Her insanda üstün olma, baş olma, önde olma hevesi vardır. Bu da insanların gururunu okşar. Gurur ise en yıkıcı bir eylemdir. Şeytanın düşmesine neden olan gururdu. Rabbe yaklaşırken, ona hizmet ederken dostum, yüreğimizi sınamalı, alçak gönüllülükle hizmetimizi sürdürmeliyiz. İnsanlara yaklaştığımız zaman da alçak gönüllülükle yaklaşmalıyız. Amacımız, hedefimiz Rabbin sözünü doğru bir şekilde öğretmek, gerçekte kalmak, sevgi içerisinde yaşamak olmalıdır. Yuhanna'nın işte vurguladığı da budur. Rabbin sözüne bağlanın, Rabbin sözünü öğrenin, gerçekte kalın ve sevgide yaşayın. Şimdi Yuhanna bu sorunu ele alacağını söylüyor. 10. ayette şöyle diyor, bunun için eğer gelirsem bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Bunun için eğer gelirsem, ben bunun belirsizlik içeren bir eğer olduğunu sanmıyorum. Mektubun sonunda Yuhanna'nın oraya gitmeye niyeti olduğunu ve oraya gitmek üzere olduğunu görüyoruz. Ama yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Yuhanna, eğer gelirse mi, bir şey olursa, bir engel çıkar da bu yolculuğu yapamazsam anlamında söylüyor. Ama niyeti oraya gitmektir. Kafasında bu konuda hiçbir soru işareti yoktur. Yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Hristiyanlıkta önemli sözcük gerçektir değerli dinleyicilerimiz. Ve gerçek kendisini sevgiyle gösterir. Gerçek ve sevgi birlikte el ele gider. Bu kadar basit ve bu kadar da önemlidir. Diotrefes benliğin bir özelliği olan önde gelme sevdasındaydı. Kutsal ruhun meyvesi yumuşak huyluluktur, alçak gönüllülüktür ama Diotrefes bir diktatördü. Yumuşak huyluluğun zayıflık ve korkaklık anlamına gelmesi gerekmez. Birisi sükût altındır ama bazen de sarıdır demişti. Kilisede çıkıp da Diotrifes'in aleyhine konuşan kimse olmaması çok yazıktı. Musa peygamber yumuşak huylu bir adamdı ve böyle sayılıyordu ama ayağa kalkıp İsrail oğullarıyla konuştuğunda bizim anladığımız anlamda bir yumuşak huylulukla konuşmuyordu. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu yetkiyle konuşuyordu. Rab ise yumuşak huylu ve alçak gönüllüydü ama tapınağa girip de orayı temizlemişti. Bu konuda konuşmam gerektiğini düşünmemin nedeni budur. Çünkü bildiğim kadarıyla kimse bu konulardan söz etmemektedir. Bu tür şeyler kiliselerimize zarar verdiğinde birisinin "Bak kardeşim otur, her şeyi mahvediyorsun, her zaman üstün olma sevdasında olmamalısın, alçak gönüllü olup başkalarının konuşmasına izin vermeyi öğrenmelisin" demesi gerekir. Yuhanna, "Bunun için eğer gelirsem yaptığı kötülükleri ona hatırlatacağım" diyor. Diotrefis bir imanlının özelliklerini yansıtmıyor. Belli ki gerçeğe sahip değildi. Bize yönelttiği haksız suçlamaları diyor Yuhanna. Diotrefis habercilerin ve özellikle de Yuhanna'nın etkinliğini tamamen yok etmeye çalışıyordu. Yuhanna, "Oraya geldiğimde onunla konuşacağım. Onun hakkında konuşacağım. Bu adamın haksız suçlamalarda bulunduğunu bildireceğim" diyor. Bir keresinde hizmet ettiğim bir kilisenin üyesi olan bir adam beni aradı. "Sizin hakkınızda söylediğim şeylerden ötürü beni bağışlamanızı istiyorum" derken ağlıyordu. Kiliseyi borç içerisinde bıraktığımı söyleyecek kadar ileriye gitmiştim. Ben hizmet ettiğim hiçbir kilisede hiçbir borç bırakmadım. Gerçek şu ki o kiliseye epey bir ihtiyat akçesi bırakmıştım ama o daha başka birkaç kişiyle birlikte bunu hiç söylemiyordu. Bunun sonucu olarak yanlış söylenceler yayılmıştı. Ona "Benden seni bağışlamamı istemen gerekmiyor. Rab'den seni bağışlamasını istemen gerekiyor" dedim. "Zaten tövbe ettim ve Rab'le konuştum" dedi. Ona "Şimdi benim hakkımda yalanlar söylediğin kişilere işin doğrusunu söylersen çok iyi olur" dedim. O bir Diotrefis olmuştu. Başkanlık etmeyi severdi. İşlerin kendi istediği biçimde yapılmasından hoşlanırdı. Duyduğuma göre değişmiş, başka bir kilisedeymiş ve iyi çalışıyormuş. Buna seviniyorum ama bir Diotrefis'ti. Oradayken onunla daha sert konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yuhanna Diotrefis'le konuşmayı tasarlıyorum diyor. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Adamı düşünebiliyor musunuz? Yuhanna'nın tavsiye ettiği adamlardan herhangi birini konuk edenlere afaraz ediyor. Ne kadar korkunç bir durum. Bir kiliseyi mahvetmek istiyorsanız bunun gibi bir adam ya da bunun gibi adamlardan oluşan küçük bir grup olsun ve kiliseyi kesinlikle mahvedersiniz dostum. İşin üzücü yanı günümüzde Hristiyan çevrelerinde bunun gibi fazlasıyla çok sayıda insan olmasıdır. Siz eğer istiyorsanız Yuhanna'ya sevgi habercisi diyebilirsiniz ama Rab ise onu gök gürültüsünün oğlu diye adlandırmıştı. Yuhanna bu kiliseye vardığında orada tam bir gök gürültüsü işitildiğini düşünüyorum. Çünkü Diotrefis'le konuşacağını söylemişti. Diğer kiliselerin Diotrefis'le konuşmaması ve hakkında gereğini yapmaması fazlasıyla üzücüdür. Çünkü devam etmesine izin verilirse kiliseyi mahvedecektir.